Ayrım 12, sayfa 175. Ana Guadalupe Martinez ile bir söyleşi. Söyleşiyi yapan Aunt Luers. Luers. Elimizdeki kitabın 5 yıl önce yazıldı. Bugün 1982 başlarında El Salvador devrimi önemli bir aşamasına girmiş durumda. Bir zamanların işkence gören, aşağılanan kadını bugün El Salvador devrimci hareketinin en saygın önderlerinden. Komandante Guerrillera Ana Guadalupe Martinez bugün FMLN ve FDR'nin siyasi diplomatik komisyonunun bir üyesi olarak dünya devletleriyle görüşen biri. El Salvador devriminin diplomatı. Nasıl oldu bu? PRS, El Salvador Devrim Partisi. Martinez, bu cezaevinden kurtulduktan sonra yurt dışında edindiğim deneyimlerin bir sonucu. Partimizin Partido de la Revolución Salvadorena, PRS, El Salvador Devrim Partisi'nin da paylaştığı bu deneyimler bize devrimin bir yurt dışı cephesine ihtiyacı olduğunu, uluslararası dayanışmaya gerek duyduğunu ve başarıya ulaşmak için kendi diplomasisini oluşturmak zorunda bulunduğunu gösterdi. Cezayir'de çiçeği burnunda bir devrimle karşılaşmıştım. Ülkenin gençliğinde dünyadaki öteki devrimci hareketlere karşı olağanüstü bir ilgi vardı. Şili'de olup bitenler burada heyecanla izlenmişti. Ayrıca Kuzey Afrika'da devrimin eşiğindeki ülkelerde tüm Latin Amerika'ya karşı büyük bir ilgi uyanmıştı. Öte yandan Cezayir'de başta Şililer olmak üzere epeyce Latin Amerikalı bulunuyordu. Tek tük Arjantinliler de vardı. Sahra halklarıyla, Polisario ile güçlü bir dayanışma oluşmuştu aramızda. Polisario, Frente Popular para Liberación de Segura el Hamra y Rio de Oro. Batı Sahra'yı Fas ve Moritanya'nın işgalinden kurtarmak için 1973 yılında kurulan bir bağımsızlık hareketi. Böylece bir dizi dostluklar kurup, sade Latin Amerika'da değil, bütün dünyadaki devrimci hareketler üzerine bilgi ve deneyimlerimizi genişlettik. Daha doğrusu ilk bilgi ve deneyimleri edindik. Çünkü o zamana dek hareketler konusundaki bilgimiz çok sınırlıydı. Luers, buna karşılık dış dünyanın da El Salvador hakkındaki bilgisi yok denecek kadar azdı sanırım. Martinez, hakkımızda hiç ama hiçbir şey bilinmiyordu. Bunu öğrenmek esaslı bir ders oldu benim için. Yıllarca Salvador devrimi içinde bu devrim için yaşamıştık ama yurt dışındaki yoldaşlar hakkımızda hiçbir şey bilmiyordu. Paris'e gittiğimizde de aynı durumla karşılaştık. El Salvador devrimi konusunda kimse bir şey bilmiyordu. Partimizin Paris'te az buçuk bir desteği vardı ama yine de ilk başlarda havanda su dövdüğümüz duygusuna kapılmıştık. Yapabildiğimiz çok çok devrimci bilinçte ya da Latin Amerika'ya sempati duyan insanlara kendimizi dinletmekti. Bu arada bir şey daha öğrenmiştik. Sandinistlerin etkinleşmesiyle birlikte Nikaragua'ya duyulan ilgi artmaya başlamıştı. Sandinist yoldaşlar olağanüstü bir dayanışma çabası gösterdi. Komiteler kurup gereken mali olanakları sağlayabildiler. Buna karşılık kendi devrimimiz kimsenin ilgisini çekmiyordu. Fransız solu devrimimizi pek fark etmemişti. İşte bu bilgi ve deneyimlere dayanarak partimiz 1977 yılında daha sonra dış politikamızı oluşturacak olan ilk temel ilkeleri belirlemeye karar verdi. Dayanışma komitesinin Paris'te kurulmasıyla birlikte uluslararası dayanışma konusunda sistematik bir çalışma başladı. Biz de burada El Salvador üzerine belge ve bilgileri toparlayıp düzenlemeye koyulduk. Yoldaş Joaquin Villalobos ve ötekiler, El Salvador'un 150 yıllık ekonomik, sosyal ve siyasal yapısını çözümleyen El Salvador'un devrimsel perspektiflerini yazmaya giriştiler. Kitap Ekim 1977'de Paris'te çıktı. Aynı tarihte kendi kitabım da yayımlandı. Demek partimizin çift yönlü bir çabası ve girişimi söz konusuydu. Bir yandan çözümlemeler, öte yandan da işkence ve baskının teşhir ve itham edilmesi. 1977 yılının sonunda Latin Amerika'ya dönmem gerektiğine karar verilmesinin nedeni sadece bu kitabın hazırlanıp yayımlanması değildi. Bir yurt dışı cephesinin kurulmasını da içeren bir planın gereğiydi. Birkaç ay Venezuela'da kaldım. Sonra Orta Amerika'ya geçtim, daha doğrusu Honduras'ta demir attım. 1978 ile 1979 yılları arasındaki çalışmalarım ağırlıklı olarak yurt dışı örgütünün kurulması üzerinde yoğunlaştı. Siyasal ilişkilerin ve dayanışma ağının oluşması için uğraştım. Daha açık bir deyişle, bu süre içindeki çabam El Salvador'daki devrimci hareketinin sağlam temeller üzerinde büyüyüp gelişmesini destekleyebilecek dört başı mamur bir yurt dışı örgütü kurmak yönündeydi. Bugün büyük kitle hareketlerini ve yığınsal savaşın büyüme dönemselliği içinde El Salvador adı, sosyal talepleri ve devrimci güçlerin artan askensel etkinlikleri nedeniyle dünyanın her yerinde ağırlık ve saygınlık kazanıyor. Uluslararası düzlemde büyük bir propaganda başladı. Dört bir yanda siyasal ilişkiler kuruluyor. Luers, El Salvador'a dönmeme kararın tanınmış, ipucu verebilecek ya da bağlantı kurulmasını sağlayabilecek biri olduğundan, tehlikeye girmemen için düşünülmüş bir güvenlik önlemi değil de, daha çok yurt dışı çalışmalarının gerektirdiği bir zorunluluktu demek. Martinez, El Salvador'a gidip gitmeme kararı tümüyle politikaya bağlıydı. Bir iş bölümü meselesi. Elbette yurt dışı etkinlikleri içinde bir kadroya gerek var. Ve bu görev de bana düştü. Bunun benim ilişki sağlayabilecek biri olarak tehlikeye girmemle hiçbir ilgisi yok. Birçok yoldaş Salvador polisince çok iyi tanınıyor. Ama yine de devrimimizin karakteri ve kitleleri örgütlemekteki olağanüstü becerisi her yoldaşın çok tanınmış bir önder bile olsa gizlenip korunmasını sağlıyor. Luers, El Salvador'da yeniden kamuoyu önüne çıkışın epey sansasyon yaratmıştı. Söz gelimi üniversitedeki bütün dünya televizyonlarının yayınladığı o açık hava toplantısı. Silahlı bir muhafız kıtası eşliğinde gelmiştin oraya. Martinez, El Salvador'a ikinci girişimdi bu. Hem de Ekim 1979 hükümet darbesi sırasında. Luers, peki nasıl oluyor da böyle girip çıkılabiliyor, ülke içinde dolaşabiliyordun? Martinez, elbette ki sınırlardan, havaalanlarından girmiyordum. Halkın açtığı yollardan geçiyordum. Ama yönetime siyasal bir zafer kazanma fırsatı vermemek için de çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyordu kuşkusuz. Çünkü yeniden tutuklanmam kitlelerin savaşın moraline büyük bir darbe indirirdi. Gizli hapishanelerden kurtarılan ilk kişiydim ben. Kamuoyu önüne çıkışlarım yönetime vurulan şamardı, suçlamaydı. Canlı bir suçlamaydım ben. Yeniden ele geçmem onlar için büyük bir başarı olurdu. San Salvador ve Santa Ana da bu yüzden kılı kırk yaran güvenlik önlemleriyle hareket ediyorum. Junta darbe ertesinde ne sağı ne de solu denetimde tutacak durumda değildi. Sağ darbeden hemen sonra toparlanıp yitirdiği konumunu sadece orduda değil idarenin bütün alanlarında yeniden kazanmaya başladı. Ama bir aralık kesin bir iktidar boşluğu vardı. İşte kitle hareketleri bu iktidar boşluğuna daldı. Üniversite gösterisi böyle mümkün oldu. Devrimciler halka güçlerini göstermek için 75 silahlı adamla üniversiteyi sarıp çevredeki bütün yolları kesti. Hepsi bu değil. Geniş çaplı, etkin bir duyuruyla halk bu gösteriye katılmaya çağrıldı. Bütün basına, radyo ve televizyon istasyonlarına baskı döneminde gizli zindanlarda işkence görmüş bir kadın gerilla önderinin silahlı olarak ve muhafız kıtası eşliğinde gelip konuşacağı, yaşadıklarını anlatacağı bildirildi. Bu Salvador gerillalarının zafere ulaşabilecek yetkinlikte olduklarını kanıtlamak için yaptıkları ilk gövde gösterisiydi. Sağ derhal tepki gösterdi. Diario de Hoy adlı günlük gazetede aşırı sağın iki tam sayfalık, iki fotoğraflı bir duyurusu yayınlandı. Fotoğraflardan biri, ordu güçlerini ulusal bayraklar resmi geçit yaparken, öteki de beni üniversite mitinginde silahlı muhafız kıtası eşliğinde konuşurken gösteriyordu. Duyuruda iki ayrı iktidarın varlığından söz ediliyor ve bunun daha ne kadar süreceği soruluyordu. Yoksa ordunun başkomutanlığı bir kadının eline geçecek ve şimdiki komutan Albay Abdul Guterres hayatının bundan sonrasını Miami'de bulaşıkçı ya da asansör hizmetçisi olarak mı sürdürecekti? Miami, okunuşu Miami, ABD'nin Florida eyaletinin güney kıyısındaki ünlü sayfiye kenti. Sağı en çok yaralayan şeyle halkı coşturan şey aynıydı. Serin kanlılık ve yine halkın çabası, örgütü ve özverisiyle edindiğimiz bütün o silahların ve gücün açıkça sergilenmesi. Yer altında geçen bunca yıldan sonra halkın örgütlü gücü bizi birdenbire düşmanın karşısına dikilebilecek duruma getirmişti. Luers, belki burada biraz gerilere dönmemiz gerekiyor. Devrimci hareket nasıl oldu da böyle oldukça kısa bir zaman içinde müthiş bir nitel ve nicel sıçrama yapabildi? Martinez, 1975 yılında olağanüstü bir etkinlik başladı. Halk hızla örgütleniyordu. Gerillalara nitel ve nicel sıçrama yapma olanağı veren de işte Salvador halkının bu örgütlenme gücüydü. Savaşa karşı her kitle gösterisinde açığa çıkan bu hazırlık ve yatkınlık olmasaydı, devrimci birlikler şimdiki yüksek güçlerine ve yetkinliklerine hiçbir zaman ulaşamazdı. Bizce gerillaların yaptığı bu nitel sıçramanın temelinde 16-17-18 Ekim günlerindeki hükümet darbesi sırasında örgütümüzün ve halkın elimizdeki birkaç tüfekle yoksul semtlerde ayaklanmayı başlatmış olması yatıyor. Böyle birkaç tüfekle önemli bir yöre nasıl işgal edilebilmiş ve helikopterli, panzerli 1000 asker nasıl durdurulabilmişti? Bu ancak devrimci birliklerin şu anda savaşıma katılmış olan halktan gördüğü destekle açıklanabilir. Bu bizim ilk deneyimimizdi. Devrimcilerin ABD'nin tam desteğini verdiği bir reform tasarısına karşı koymak zorunda oldukları çetin bir aşamada kazanılan ilk tecrübelerdi. ABD desteğinin haddi hesabı yoktu. Hem bol bol para ve silah veriyor, hem de siyasal, ahlaksal ve diplomatik alanda sonuna dek arka çıkıyordu. Devrimci hareketlerin, özellikle örgütümüzün sözünü ettiğim bu yürekli kararı, darbenin gerçek nedeninin derhal su yüzüne çıkmasını sağladı. Junta, şehrin o yöresini işgal edenlerle görüşeceği yerde, reform tasarısına karşı çıkan herkesin katledilmesini emretti. Bu tasarının arkasında ABD'nin olduğunu biliyorduk. ABD'nin desteği yalnızca askeri alanda değil, siyasal ve diplomatik alanda da tamdı. Buna karşı çıkmak demek, yurt dışında politik, diplomatik bir etkinlik için hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlamak demekti. Böylece ikinci kez yurt dışına gitmem kararlaştırıldı. Artık daha büyük bir çabayla bize uluslararası düzlemde yalnızca juntaya değil, ABD'ye de karşı koyma olanağını sağlayacak politik, diplomatik bir yapı oluşturmak zorundaydık. Ben bu işle uğraştım. Daha sonra hareketler birleşmeye başladı. Siyasal birlik olarak Demokratik Devrimci Cephe, FDR, ve askeri birlik örgütü olarak da Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi, FMLN, kuruldu. Bir süre sonra bu iki örgüt benim de üyesi olduğum ortak bir politik diplomatik komisyon oluşturdu. İşte böyle diplomat oldum. Devrimci savaşımı bıraktığım anlamına gelmiyor bu kuşkusuz. Bir devrimci açısından her iş, zafere ve kurtuluşa erişmek için yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Luers, kitabında devrimcilerin birleşmesi tutukluların, hapishanedeki devrimcilerin bir düşü gibi görünüyor. Bu düş gerçekleşti mi bugün? Martinez, insan hapishanedeyken düşmana birlikte karşı koymanın zorunluluğu o kadar açık, nesnel ve su götürmez bir şekilde karşısına çıkıyor ki, bu gerçeği dışarıdayken niçin göremediğini, anlayamadığına şaşıyor. Örneğin, Lil Milagro ile ben boş hayaller kurmamıştık hapishanede. Tersine, birleşmenin nasıl kaçınılmaz ve zorunlu bir yol olduğu gerçeği üzerine kafa yormuştuk. İşte bundan yıllar sonra tarihsel gelişme, devrimci hareketi ve halkı hapishanede yaşadıklarımızla karşılaştırabilecek, bize birleşmenin gereğini ve kaçınılmazlığını duyuran ortam ve koşullarda bulunmak zorunda bırakmıştı. Baskının, kitle halinde kaybolmaların yoğunlaştığı yıllarda, devrimci hareketlerin birleşmesinin kaçınılmazlığını halk da sezmişti. Halk böyle yaşayıp gördükçe örgütün nasıl bir gücü olduğunu daha çok anlıyordu. Bu yüzden devrimci hareketlerin birleşmiş olması bizim için geri dönülmez bir kazanımdır. Birleşmenin tamamlandığını ya da görüş farklılıklarının giderildiğini söylemiyoruz elbette. Bu bizim için devrimci örgütlerimiz arasındaki görüş farklılıklarının aşılacağı bir gelişim sürecidir. Luers, Ana Guadalupe, sen politik diplomatik komisyondaki tek kadın üyesin. Ama örneğin PRS-ERP'nin ulusal başkanlığındaki 7 üye arasında bulunan 3 kadından birisin. Nasıl değerlendiriyorsun kendini? Bir istisna mı yoksa Salvadorlu kadınların devrime katılışlarının bir belirtisi olarak mı? Martinez, bu gerçekten de Salvadorlu kadınların devrime katılışlarının bir göstergesidir bence. Kadınların bu devrime katılışları öteki örneklerdeki gibi çok belirgin değil belki. Ama kadınların katılımı olmasaydı ne kitle hareketleri bu düzeye gelebilir ne de devrimin askeri kurumları bu ölçüde kökleşir sağlam temellere oturabilirdi. Bununla Salvadorlu kadınların askersel eylemlere karşı özel bir yatkınlığı olduğunu söylemek istemiyorum kuşkusuz. Dünyanın her yerinde yüreklilikle, bilinçle çeşitli görevler kapsamında örgütlenen örnek kadınların bulunduğunu belirtmek istiyorum. Söz gelimi San Salvador'un kenar bölgelerinde etkinlik gösteren ve bir bayan yoldaşın, Komutan Sarar'ın yönettiği hareketli bir gerilla birliği var. Olağanüstü işler yapmış ve yapmakta olan pek çok hanım yoldaşın adından oluşan uzun bir liste çıkarabilirim şu anda. Hem bunların hepsi genç kadınlar değil, kompeneralar. Yaşını başına almış hanımlar. Birçok çocuğun anneleri. Bir istisna olduğumu söyleyemeyeceğim. Tam tersine siyasal ve askersel etkinliklere kadınların katılım oranı %30'un üstünde. Lüvers. Kitabın El Salvador Güvenlik Güçlerinin Haydutlukları Üzerine. Bugün bir politikacı olarak, görüşmeler yapan bir diplomat olarak, FMLN ile FDR'nin de önerdiği gibi silahlı çatışmayı siyasal yollardan çözme düşüncesi getirilirse, bu güvenlik güçlerinin dağıtılması senin için yine de vazgeçilmez bir koşul olarak kalır mıydı acaba? Martinez, El Salvador ordusu ve güvenlik güçleri içinde temizlik yapılması zorunludur derken, FMLN ile FDR Politik Diplomatik Komisyonu'nun bir üyesi olarak bu sözlerimin kişisel bir intikam düşüncesine değil, gerçeklere dayandığına inanıyorum. İşlerinde halkımıza karşı yapılan katliamlara katılmış olanlar var ve dünyanın hiçbir devleti bu alçakların ordumuzdan ve polisimizden temizleme hakkını elimizden alamaz. Eğer bunu yapmazsak, halk çocuklarının kanı boşuna akmış olur. Lüvers, kitabında özellikle öne çıkan bazı işkenceciler bugün hayatta değil. Örneğin Teğmen Castillo. Bu durum kararları senin örgütünce infaz edilen devrimci adalet ana düşüncesinin gereği mi? Martinez, devrimci adalet sözcüklerini işitince insanda intikama benzer düşünceler uyanıyor. Ama bunun gerçekle ilgisi yok. Hiçbir zaman da olmadı. Hiçbir zaman kişisel bir intikam olmadı. Örneğin Teğmen Castillo'yu ele alalım. İnsanları yakalamaya, işkence etmeye, evleri basıp devrimci hareketlere karşı savaşımlarında çok işlerine yarayan bilgiler sağlamaya devam eden Castillo ve kitapta sözü geçen ötekiler halkın en tehlikeli düşmanlarından sayılır. Askersel etkinliklerimizin amacı onları ortadan kaldırmaktır. Şu düşünceden yola çıkıyoruz. Böyle potansiyel bir tehlikeyi ortadan kaldırmak intikam değil, savaşın buyurduğu bir zorunluluktur. Lüvers, ama gizli zindanlar hala var değil mi? Martinez, evet, üstelik sayıları da epeyce artmış durumda. Birkaç ay önce bir gazeteci bana kitabımda sözü edilen durumlara nasıl katlanıldığını, bunun nasıl mümkün olabildiğini sordu. İnsan haklarının El Salvador'da şimdiki durumuyla bizim zamanımızdaki durumu karşılaştırıldığında çektiğimiz acıların hafif kalacağını söyledim ona. Bu arada El Salvador'daki işkence uygulamasında hem bilimsel olarak iyi akıl edilmiş hem de grotesk bir düzeye gelindi. Birkaç ay önce 100'den fazla kafası kesik ceset bulundu. Kafalar maşete darbesiyle değil, çok ince dişli testereyle kesilmişti. Maşete, okunuşu maçete, Güney Amerika'ya özgü bir tür pala. Bütün belirtiler bu işin El Salvador yüksek tabakasının en azgın faşist temsilcilerinden birinin mezbahasında yapıldığını gösteriyordu. Bu halkın yenilmez cesareti karşısındaki çaresizliklerin ifadesidir. Caddeye atılan cesetlerin El Salvador'da kendini muhalefette hisseden herkesin yüreğine korku salması amaçlanıyordu. Cesetlerde 5 yıl önce uyguladıkları o basit işkencenin izleri görülmüyor artık. Bugün işkencede delirtmeye kadar varan bir uzmanlığa eriştiler. Lüvers, peki ya 1979 darbesi sonrası, reformların rafa kaldırılması kararı tutukluların durumunda bir değişiklik yaratmadı mı? Martinez, kısmi bir af ilan etmek zorunda olduklarını gördüler. Bu aftan çoğunlukla politik bir suç kanıtlamanın olanaksızlığı karşısında adi suçlar kapsamında yargılanan ve mahkemesi sürmekte olan kitle örgütü üyeleri yararlandı. Onlar için af vardı ama politik önemi olan hiç kimse bu aftan yararlanamadı. Sağ darbe nedeniyle iktidardan çok iki gün uzak kaldı ama hemen toparlanmaya başladı. Orduda tam anlamıyla bir temizlik yapılmadığından demokrat subaylar gerçekten de komutayı ele alıp ordunun ve güvenlik güçlerinin halka karşı düşmanca tutumunu değiştirmişlerdi. Sağ işte bundan yararlandı toparlanırken. Darbeden hemen sonra yeni katliamlar başladı. İnsanlar kaçırılıp öldürüldü. Bugün korkunç suçlar işleyen ölüm mangaları ve bütün yarı asker çeteler o zaman türemeye başladı. Lüvers, temel örnek olarak binbaşı Dabüzyon verilebilir. Kitabında gizli zindanlarda olup bitenlerden sorumlu subaylardan biri olarak görülüyor. Darbeden sonra faşist sağın en başta gelen önderi oldu ve bugün de kamuoyuna kendini seçimlere katılmak isteyen bir parti, Arena'nın başkanı olarak sunuyor. Martinez, Napolyon Duarte'nin tarihsel hizmetlerinden biri de El Salvador'da 20 yıldır yaşanan baskının her aşamasına katılmış olan General Jorge Alberto Medrano ve binbaşı Davison gibi siyasal cesetleri diriltmek oldu. Duarte'nin juntadaki varlığı ve sadece ülkenin sağının katılacağı seçimleri mutlaka yapma konusundaki hırsı, Medrano ve Davison gibi katillere ülkenin siyasal liderleri olarak ortaya çıkma fırsatı verdi. Bu adamlar yalnızca siyasal polisi kurmakla kalmayıp bütün yarı askeri cinayet çetelerini de oluşturdular. Şimdi de bu seçim komedisi yoluyla halkın temsilcisi olmak niyetindeler. Bu açıdan bu seçimlere katılmanın bizim için hiçbir önemi yok. Sadece özgür bir seçimi olanaksız hale getiren sıkı yönetim yüzünden değil. Bu seçim halkımızın aşağılanmasıdır. Kendi katilleri kurtarıcı olarak karşısına çıkarıldı. Luers, gizli zindanlar yalnızca suçlamak için yazılmamış. Ben kitabı şöyle gördüm. Amacın devrimci örgüt üyelerinin siyasal ve düşünsel eğitimi konusunda çeki düzen verip iyileştirmek. Kitabında devrimcilerin işkenceye karşı durma konusuna ne kadar hazırlıksız olduğunu, kendi yaşadıklarıyla anladığını yazıyorsun. Martinez, örgütün nelere ulaştığı konusunu ele alalım. Bence çok şeye. Benim tutuklu olduğum dönemde iki sözcükle ifade olunan bir sloganımız vardı. Zafer ya da ölüm. Bizim için zafer her türlü askeri çatışmayla baş edebilmek, ölümse tüfek elde ölmek ve asla teslim olmamaktı. Devrimci hareket bir kitle hareketine dönüştükçe ve bu durum caddelere yansıdıkça her etkin kişinin tutuklanabileceği olgusu gündelik gerçekler arasına girdi. Bu durumu bir devrimci için doğal bir olasılık olarak görmeye başladık. Devrimci hareket kendi gelişimiyle birlikte devrimcinin bilincini de değiştiriyor. Nitekim hareket içinde tutukluluğa hazırlık böyle yaygınlaştı. Bu kitabın konuya katkısı temel oluşturması istenen bazı ilk deneyimlerin anlatılmasıdır. Ama hayatın, günlük deneyimin, zengin öğreticiliğinin sağlayacağı kazançlar bu kitabın bilgi olarak verebileceğinden çok daha fazladır elbette. Kitabın sonu 19 Eylül 2011 sayfa 186.